Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere programımızın muhtevası gereği öncelikli olarak Kur'an-ı Kerim'de daha çok namazlarımızda olsun, mübarek gün ve gecelerde olsun, farklı günler, farklı geceler, muhtelif zamanlarda olsun, daha çok yoğunlukla okuduğumuz, okumaya çalıştığımız, anlamak istediğimiz ve anlamaya gayret ettiğimiz surelerde programımızda bu sureleri biraz da esas alarak ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan isimli eserini de önceleyerek programımızı devam ettiriyorduk ve hatırlayacağınız üzere en son Mülk Suresini bu minvalde hep birlikte okuyup anlamaya gayret ettik. İnşallah şimdi de Nebe Suresi isim olarak, genel olarak, yaygın olarak da Amme olarak bildiğimiz Sure-i Şerife inşallah başlayacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah, şükürler
Allah
olsun.
İyilik, sağlık versin. Hocam Nebe Suresi'ne geldik. Mülk Suresi'nden sonra Nebe Suresi'ni hep birlikte okumaya, anlamaya gayret edelim diye niyet ettik. Arzu ederseniz öncelikli olarak Nebe Suresi ile alakalı kısa bir malumat verelim. Ardından da inşallah ayet-i kerimelerle başlamış olalım. Buyurun.
İnşallah. Tabii biz bu programımızda Kur'an-ı Kerim'in tabii hepsi Allah'ın kelamı, ancak Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri, ayetleri fazilet bakımından daha üstün olduğu ifade ediliyor. Biz özellikle işte halkımızın, insanların daha çok okudukları, daha çok bildikleri sureler, işte namaz sureleri gibi, dediğiniz gibi işte Elif Lam Mim, Aminer Resulü, Ayetel Kürsi, Yasin, Tebareke, bunlar üzerinde bu sureleri, bu ayetleri yakından anlamaya gayret ettik. İşte bu minval üzere işte Amme veya Nebe suresi de halkımız tarafından çokça okunan, bilinen, ezberlenen surelerden birisi. Onun için bu sureye gelmiş olduk bu münasebetle. Nebe suresi musaflardaki, Kur'an-ı Kerim'deki sırasına göre 78. sure. Mekke döneminin sonlarında nazil olmuştur bu sure. Nebe ismi ikinci ayette geçiyor. Anen nebe il azim şeklinde büyük haber olarak geçiyor. Surenin bilinen isimlerinden birisi Nebe. İlk ayeti Amme diye başladığı için halk arasında Amme ya da Amme yetesaelun gibi, Amme suresi gibi, hatta bu 30. cüzde, Kur'an-ı Kerim'in son cüzü olan 30. cüzde bu sureyle başladığı için o cüzün hepsine birden de Amme cüzü de denilir. Evet. O şekilde de tanınır. Yetesaelun kelimesinden hareketle tesaül, ya da yine surede geçen mu'sırat, yoğunlaşan bulutlar manasına gelen mu'sırat kelimesi ile de, bu kelimelerle de sure isimlendirilmiştir. Sureye baktığımız zaman 40 ayetten oluşuyor. 40 ayetten meydana gelen bir sure. Tabii surenin genel olarak muhtevasına baktığımız zaman, konusuna baktığımız zaman, öldükten sonra dirilmenin mutlaka meydana geleceği, ahiret hayatı, ahiret hayatıyla ilgili bir takım kısa tasvirlerin surede öne çıktığını görüyoruz. İşte ilk olarak sure Amme yetesaelun anin nebe'il azim diye başlıyor. Yani bu inkar edenlerin kendi aralarında neyi tartışıp durdukları, birbirlerine neyi sorup soruşturdukları sorusuyla başlıyor. Ama bu üzerinde ittifak edemedikleri, bir türlü anlaşamadıkları o büyük haber, haberi mi diye söyleniyor. Tabii bu büyük haberin ne olduğu, bunların ayrıntılarına gireceğiz. İşte bazı müfessirler bu büyük haberin Kur'an olduğunu, Nebe el Azim, büyük haberden maksadın Kur'an olduğunu söylemişlerse de, surenin genel muhtevasına, devamına baktığımız zaman daha ziyade kıyamet günü insanı sorumluluk duygusuna sevk eden, kendi davranışlarını kontrol etme bilinci aşılayan bu esas büyük haberin kıyamet günü olduğu şeklindeki tefsirin daha uygun olduğu anlaşılıyor. Tabii ayrıca surede Cenab-ı Hak gerek yeryüzündeki, efendim insan hayatını kolaylaştıran bir takım hususlar, insana bahşedilen bir takım dünya nimetlerinden bahsediliyor. Ahiretten bahsediliyor. Arkasından işte kıyametin kopmasına geçiliyor. Ve cehennemin kısa bir tasviri yapılıyor. Azgınların varacağı yer olarak tarif edilen cehennem tasvir ediliyor. Arkasından gelen 6 ayette cennetten de müttakilere, innelil müttakine mefazen diye başlayan ikinci sayfadan itibaren de cennetin vasıfları, özelliklerinden, takva sahiplerine vaat edilen cennetten bahsedilmiş oluyor. Son 4 ayette ise Rahman olan Allah'tan izin almadan kıyamet gününde Cebrail aleyhisselamın da diğer meleklerin de dahil olmak üzere hiç kimsenin konuşamayacağı, yani kıyamet gününde Allah izin vermedikten sonra melekler dahil, büyük melekler dahil kimsenin konuşamayacağı, konuşanların da ancak hakikati, gerçeği ifade edecekleri ifade ediliyor. Yine surenin sonunda kıyametin mutlaka meydana geleceği hatırlatıp herkesin önceden yaptığının karşılığını bulacağı o kıyamet gününde inkar edenlerin efendim düştükleri durum toprak olmayı temenni edecekleri bildirilerek sure bu şekilde tamamlanmış oluyor. Tabii Nebe suresi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde vurgulanan Allah'a, ahiret gününe iman konuları üzerinde özellikle durduğunu söyleyebiliriz. Tabii birincisine, yani Allah'a iman konusunun dolaylı olarak temas edilirken ikincisi, yani ahiret, kıyamet, ahiret konuları çok etkileyici bir üslupla, çok belli bir üslupla insanın bütün dikkatlerini celbedecek şekilde Cenab-ı Hak tarafından anlatılmaktadır. Tabii surenin ilk muhatabı Mekke halkı. Ama diğer insanların çoğu kainatı yaratan ve yöneten yüce bir varlığın mevcudiyetini inkar etmiyor Mekkeliler. Ancak ona karşı sorumlulukları, ahiretle ilgili hususlara hazırlanmak gibi hususlarda tabii yanlış inançlara düşmeleri, bir takım nefsani arzularının peşinde koşmaları dolayısıyla onlara bütün bu hususlarda ikazlarda bulunuluyor. Özellikle surenin genel itibariyle bunları ifade ettiğini söyleyebiliriz.
Peki hocam, isterseniz birinci ayet-i kerime ile başlayalım. Estaizu billah, bismillah. Amme yetesâelûn. Müşrikler birbirine neyi sorup duruyorlar?
Evet, isterseniz ona geçmeden kısaca sureyle ilgili birkaç faziletiyle ilgili, yani neden hani çok okunuyor dedik. Çünkü bunun bir arka planı var. Belki insanlar bazı şeyleri çok yapıyorlar ama neden yaptığını bilmiyorlar. Halk evet. İrfanı diye bir şey var. Yaptığı çok güzel, çok doğru ama belki bunun esas nereye dayandığını, nereden kaynaklandığını bilmiyor olabilirler çoğu zaman. Mesela Peygamberimizin Buhari'de, Müslim'de, sahih kaynaklarda geçen bir rivayete göre Peygamberimizin Nebe suresini, bu Amme suresini Mürselat suresiyle birlikte namazın bir rekatında okuduğu rivayet edilmiş. Yine Peygamberimiz efendim bunu ifade ettiği için bu surenin işte çok okunmasının sebepleri arasında efendim bunu saymak mümkün. Ayrıca başka rivayetler de var ama bu bazı rivayetlerin zayıf olduğu şeklinde, Amme suresinin, Nebe suresinin faziletiyle ilgili olarak bazı rivayetlerin zayıf olduğu da söylenmiş. Ama netice itibariyle Peygamberimizin okuduğu biliniyor, rivayet ediliyor. Özellikle bu son cüzün başında, 30. cüzün başında yer alması dikkat çekmiş. Çünkü genellikle tabii Kur'an-ı Kerim'in sonuna doğru gidildikçe hacim olarak surelerin ayet sayıları azalıyor. Daha kısa sureler olduğu için özellikle son sureleri ezberlemek daha da kolay olmuş. En azından son cüzü ezberlemek gibi. Onun için amme cüzü, bu cüz, bu sureyle başlayan bu cüz müstakil olarak da yazılmış. Ayrıca efendim basılmış. Bu cüzün müstakil tefsirleri yapılmış. Ya da hiç tamamını ezberleyemiyorsan bile hiç olmazsa amme cüzünü ezberleyeyim diye insanlar bu cüze ve bu cüzün başında bulunan bu amme suresine oldukça ihtimam etmişler, önem vermişler. Evet, birinci ayette başlayacak olursak amme yetesâelûn. birbirlerine neyi soruyorlar, birbirlerine neyi soruşturuyorlar diye başlayan, efendim neyi tartışıyorlar, neyi birbirlerine soruyorlar diye bir soruyla başlıyor ilk ayet. Tabii amme kelimesi aslında Arapçada an ve ma'nın birleşmesinden, bu iki harfin diyelim birleşmesinden meydana gelmiş amme şeklinde. Tabii burada bir belirsizlik var sanki, yani neyi soruşturuyorlar? Buradaki belirsizlik, buradaki soru, sorulan şeyin önemine ve azametine işaret etmek, dikkat çekmek için getirilmiş bir sorudur. Bu bir üslup.
Evet.
Sünnette de var bu. Peygamberimiz de bazen ashab-ı kiramın dikkatini bir konuya çekmek için önce soru sorardı. Mesela etedrune menil müflis. Önce soruyla başlardı peygamberimiz. İşte müflisin kim olduğunu bilir misiniz? Veya şunu bilir misiniz, bunu bilir misiniz? Yani demek ki soru sormak insanların dikkatini celbediyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu üslup var. Bu ayette gördüğümüz gibi. Soruyu sorunca insanların zihinleri, dikkatleri o mesele, o mevzu üzerine yoğunlaşmış oluyor. Tabii bu sorulan şeyin de önemine de, azametine veya bu konunun önemine de, sorulan soru neyle ilgiliyse onun önemine de işaret edilmiş oluyor. Tabii burada sorulan şey, kıyamet şeklindeki tefsirin daha çok yaygın olması dikkate alınacak olursa, işte o günün dehşeti, alışılmış olan şeylerin dışında olması bakımından çok efendim dehşetli olduğu için amme yetesaelun diye önce soruyla başlıyor. Anin nebe'il azim, çok büyük bir haberden onlar birbirine soruyorlar. Tabii bir şey gizli bırakıldığı zaman aslında cinsi efendim söylenmiyorsa, gizli bırakılmışsa, bu özellikle gizlilikte, kapalılıkta insanların daha çok şeyi vardır. Onlara araştırma, öğrenme merakı vardır. Onun için burada bu soru efendim, yani hakikati, yani bilinmeyen bir şeyi öğrenmek üzere sorulan bir soru değil. Tabii soru sormanın da farklı gayeleri var. İnsan soru sorar bir şeyi öğrenmek için. Ama buradaki soru öğrenmek için değil, efendim dikkat çekmek üzeredir.
Hocam bu üslupla alakalı olarak pedagojik açıdan, özellikle bu pedagojik formasyon konularında muhatabı güdüleme olarak da ifade ediliyor. Yani bunun sonrasında gelecek, bahsedilecek konuyu daha iyi anlayabilmesi için öncelikli olarak algılarını bir yerde toplayıp ardından ya ben bunu biliyor muyum? Acaba ne? Şimdi bir şey sordu ama bu benim hafızamda kayıtlı mı? Bilmiyorsam da ona göre dinleyeyim. Ya da biliyorsam belki yanlışlarım olabilir. Öncelikle onun üzerinde bir, tabiri caizse bir düşünce, düşüncesini toplama. Ardından da bilmiyorsa daha güzel, daha dikkatli dinlemesi. Biliyorsa da süzerek dinlemesini sağlar diye ifade ediliyor.
Dolayısıyla bu da o türden bir soru olduğu kabul edilebilir. Çünkü haşa buradaki sorunun Allah Teala için kapalı, onun meçhulü olan bir şeyi sormak manasına olmadığı aşikardır. Çünkü hiçbir şey Allah'a gizli değildir. La tahfa minkum khafiye. Size ait hiçbir sır Allah'a gizli kalmaz. Yerde gökte ne varsa ya da ne varsa hepsi Allah'ın ilminde dahildir. Bikul ve huve bikulli şeyin alim. Her şeyi bildiği için. Dolayısıyla Allah Teala için bir meçhulden, bir bilinmezlikten söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla bu soru daha çok muhatapların dikkatini celbetmek üzere bir sorudur. Dolayısıyla ilk muhatapları Mekkeliler olduğuna göre, eğer onlardan itibaren başlayacak olursak, Mekkeliler hangi büyük şeyi birbirlerine soruyorlar? Öldükten sonra dirilmenin olup olmayacağını, efendim dünyadaki bu vücutla, varlıkla mahşere gelinip gelinmeyeceği birbirlerine soruyorlardı. Kendi aralarında bu konuyu tartışıyorlardı. Ama tabii elebaşları özellikle bu meselelerin hakikatini soruşturup onun gerçek yüzünü anlamak için değil müşrikler özellikle. Tam tersine onların, bu özellikle azılı müşrikler, böyle bir hadisenin meydana gelmeyeceğini ortaya koymak için, Müslümanları zora sokmak, peygamberimizi zora sokmak için bu meseleyi konuşuyorlardı. Yeniden diriltilmeyi, mahşeri, kıyameti, bunları soruyorlardı. Veya ya da işte ve yekulune meta hazel vaadu in kuntum sadikin gibi, yine orada da bir soru var. Bu vaat, bu kıyamet veya azap ne zaman diye, buradaki soru da bir bakıma peygamberimizi, peygamberleri efendim sıkıştırmak, onları zor duruma koymak gibi bir maksatla bunu soruyorlardı. Yoksa bunun olup olmayacağı gibi ona imanları yoktu. Olup olmayacağından ziyade dediğimiz gibi alaya almak, sıkıştırmak gibi bir amaçları vardı. Şimdi ayetin başında ma ile an, ma, amme, ma edatı genel olarak Arapçada bir şeyin gerçek yüzünü, hakikatini, ne manaya geldiğini öğrenmek için sorulur. Mesela işte mel melek dediğin zaman melek nedir? Merruh, ruh nedir diye bir şeyin aslını, mahiyetini, hakikatini anlamak için sorulur. Aynı zamanda ma eşyanın sıfat ve durumunu da sormak için, varlıkların sıfatlarını, özelliklerini ve durumunu sormak için de sorulur. Mesela ma Zeydün denildiği zaman Zeyd'in kim olduğu değil, alim mi, doktor mu, başka bir şey mi? Yani onun vasıfları, özelliklerini sormak için de bu ma sorulur. Efendim, yani dolayısıyla durum ve sıfat için de bu kelimenin, soru edatının kullanıldığını görüyoruz. İşte ikinci ayette sorunun ne olduğu biraz açılmış oluyor. Anin nebe'il azim. Büyük haberi mi? Azim, büyük, azametli haberi mi? Nebe kelimesi haber demek. Nebi kelimesi de buradan geliyor. Peygamber, evet, manasına gelen, haber verici, haber veren, haber getiren anlamına geliyor nebi de. Nebe de haber demek. Ama buradaki haber çok büyük bir haber, çok azametli bir haber. Yani onlar birbirleriyle konuştukları, tartıştıkları, birbirlerine sordukları şey büyük haber mi? Büyük haberi mi birbirine soruyorlar diye sorulmuş oluyor. Dolayısıyla bu anin nebe'il azim ifadesi hem bir cevaptır hem de sorulan sorunun önem ve ağırlığını da aynı zamanda beyan etmekte, açıklamaktadır. Adeta sanki şöyle denilmiş oluyor ayette. Onlar hangi şeyi soruyorlar? Sana haber vereyim mi? Demek adeta. Bu sorunun bu şekilde tevcih edilmesinden sonra cevap sadedinde onlar işte yaratılmışların bilgisi, ilmi dışında onların ilimlerinin sınırlarını aşan büyük haberi soruyorlar diye de buna cevap verilmektedir. Aslında bu ayet-i kerime işte amme yetesaelun anin nebeyil azim şeklindeki bu ifadenin benzeri Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de var. Mesela kıyamet günü Cenab-ı Hak bir soru soracak. Mü'min suresinin 16. ayetinde geçiyor. Estağfirullah. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk, hükümranlık kimindir, kime aittir diye soracak. Tabii hiç kimse buna cevap vermeyecek, veremeyecek ya da bütün can taşıyan herkes canını vereceği için o günde cevap verecek de kimse olmayacak bazı tefsirlere göre. Yine bizzat Rabbül Alemin buna cevap verecek. İşte bugün mülk hükümranlık kimindir? Lillahil vahidil kahhar. Tek olan, bir olan, kahhar olan Allah'a aittir diye Cenab-ı Hak cevap verecek. İşte aynı üslup burada da olduğu söylenebilir. İşte önce amme yetesaelun, cevap olarak da anin nebe'il azim diye Cenab-ı Hak önce soruyu sormuş, arkasından cevabını da vermiş. Tabii sorunun arkasından cevabın gelmesinin edebi açıdan, edebiyat açısından faydası nedir? İşte anlamayı kolaylaştırmaktır. Açıklamayı daha etkin bir hale efendim getirmektir diye ifade edilebilir. Tabii onun için bazı alimler ayete mana verirken anin nebe'il azim ifadesini anin nebe'il azim em an gayrihi şeklinde tefsir etmişler. Yani onlar o büyük haberi mi yoksa başka bir şey mi soruşturuyorlar şeklinde de biraz izah ederek, tefsir ederek bu şekilde de anlamış, izah etmişler bu ifadeyi. Dolayısıyla burada bir başka soru daha olduğunu söylemişler. Yani o büyük haberi mi soruyorlar birbirlerine yoksa başka bir şey mi soruşturuyorlar şeklinde. Bu tefsire, bu izaha göre ayetin başındaki soru edatı hazfedilmiş oluyor. Yani ikinci ayetin başında hazfedilmiş ikinci bir edat olduğu anlaşılıyor bu durumda. Bu takdirde bu ayet-i kerime yukarıda işaret edilen işte Mü'min suresindeki ayete benzemez o zaman. Limenil mülkül yevm, lillahil vahidil kahhara değil de Enbiya suresinde başka bir ayet-i kerime var. O da şöyle, estağfirullah, efe immitte fehumul halidun. İkinci ayet o zaman bu ayete benzer. Eğer başında hazfedilmiş bir hemze, soru hemzesi varsa O ayetin manası da efe immitte, şimdi sen ölürsen, ölecek olursan sanki onlar ebedi mi kalacaklar manasına geliyor. Dolayısıyla bu ikinci ayetin başında eğer mahsuf bir yine soru edatı varsa, yani onlar o büyük haberi mi, başka bir şey mi soruyorlar şeklinde, o zaman bu Enbiya suresinin 34. ayetine benzemiş olur.
Evet, inşallah şimdi de kaldığımız yerden 3. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Estaizubillah, bismillah. Ellezihum fihi muhtelifun. Hani aralarında anlaşmazlığa düştükleri o haberi. Hocam burada ilk iki ayetin devamı olarak onunla alakalı bir farklı bilgi daha geliyor. Buyurun.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu üçüncü ayette o Nebe el Azim, büyük haberle ilgili onun bir başka ikinci bir sıfatı olarak gelmiş. Bu haber, bu büyük haber konusunda onlar ihtilaf üzeredirler. Ayrılığa düştükleri o büyük haberdir o. Tabii el Azim birinci sıfatı büyük olması bu haberin. İkincisi de bu ayette zikredilen onun hakkında ihtilafa düşmeleri, ayrılığa düşmeleri, farklı efendim görüşler ortaya koymaları. Bu da ayrıca bu büyük haberin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş oluyor. Bunun aralarında konuşma, tartışma ya esas teşkil ettiğine işaret edilmiş oluyor. Fihi lafzı muhtelifun, yani ayrılığa düştüler ifadesine bağlıdır. Aslında normalde muhtelifune fihi şeklinde gelmesi gerekirken bu fihinin önce gelmesi, ayet-i kerimede öne alınması, ayrılığa düştükleri konuya özel bir önem vermek. Tabii ayrıca Kur'an-ı Kerim'in bir üslubu da ayetleri, Kur'an-ı Kerim bir şiir değildir, nesir de değildir. Kur'an-ı Kerim'in kendine has bir üslubu vardır. Ama ayetlerin sonunda bir ses uyumu vardır Kur'an-ı Kerim'de, şiir olmadığı halde. Yani Kur'an-ı Kerim'in üslubu kendine mahsustur. Ama bu ayet sonlarında da bir ses uyumu vardır. Dolayısıyla bu fihinin öne alınmasıyla böyle bir uyum da meydana gelmiştir. Fihi muhtelifun şeklinde. Ellezî kelimesinden sonra işte bu şeyin ne olduğunu açıklamak üzere isim cümlesidir. Ellezî hum fihi muhtelifun. Bu isim cümlesi, fiil cümlesi değil. Bunun bu şekilde olması onların bu ihtilaflarının sabit, sürekli, devamlı olduğunu ortaya koyuyor. Hum fihi muhtelifun isim cümlesi çünkü devamlılık bildirmiş oluyor. Yani onlar bu içine düştükleri ihtilafa dalıp gitmişler ve bunda sabit, sürekli konuştukları, bir türlü anlaşamadıkları bir iş haline gelmiştir. Tabii bu inkarcılar bu haberin, yani kıyametin, yeniden diriltilmenin imkansız olduğuna kesin kanaat edenler de olabilir. Başka bir ayet-i kerimede şöyle ifade ediliyor. Bu mesela bir kısım insanlar, kafirler diyorlardı ki Câsiye suresinin 24. ayetinde Estaizu billah nemutu ve nahya ve ma yuhlikuna illa dehr. Yani biz ölürüz, yaşarız, bizi ancak zaman helak eder. Yani hayat ancak bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Yaşarız, ölürüz, ölürüz, yaşarız, ancak bizi zaman helak eder diyerek bunlara dehri de deniyor. Yani Allah'ı inkar eden kimselerin sözleri böyle naklediliyor. Ve ma nahnu bimeb'uthin, biz yeniden diriltilecek değiliz şeklinde bu kafirlerin bir kısmı tamamen ahiret hayatını, kıyameti ve sonrasını tamamen reddedenler de vardı. Yine bazıları ahireti inkar etmeseler de bu taptıkları putların kendilerine ahirette Allah katında şefaatçi olacağını iddia ediyorlardı. Yani onların şefaatiyle, taptıkları bu putların şefaatiyle kendilerinin bir ceza görmeyeceğini, bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklarını söylüyorlardı. Nitekim onların sözü de Yunus suresinin 18. ayetinde naklediliyor. Putları hakkında diyorlar ki haulâ-i şufa'âuna indallah. Bu putlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir. Yani Allah katında bize bunlar şefaat edecek diyorlardı. Yine bir kısmı yeniden diriltilme konusunda tamamen şüphe içinde idiler. Nitekim onların sözü de Câsiye suresinin 32. ayetinde şöyle aktarılıyor. Mealen söyleyelim. Biz kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun bir tahminden ibaret olduğunu zannediyoruz. Onun hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz. Dolayısıyla her biri farklı görüşteydi. Kimi tamamen inkar ediyor. Kimisi inkar etmese bile putların onlara yardımcı olacağını, ahirette şefaatçi olacağını ileri sürüyorlardı. Kimisi de bu konuda tamamen şüphe içerisinde varlığını, yokluğunu kabule yanaşmıyorlardı. Kesin bir bilgi sahibi olmadığını söylüyorlardı. Yani dolayısıyla hum fihi muhtelifun, işte onlar bu konuda ayrı ayrı görüşlere sahiptiler. Kur'an-ı Kerim'in de değişik ayetlerde ifade ettiği üzere her biri farklı görüşteydiler ve birbirlerine soruyorlar, tartışıyorlar idi. Tabi bu ayet-i kerimeler işari olarak da tasavvufi olarak da yorumlanmıştır. Elbette bu söylediğimiz mana birinci mana, esas mana budur ama tasavvufi olarak da başka türlü işaretleri olduğu söylenmiştir ayet-i kerimenin. Mesela buradaki nebe-i azim kıyameti kübraya, büyük kıyamete işarettir. Kıyameti kübra insanın iç aleminde nedir? Fenadan sonra beka, fena fillah'tan sonra baka billah mertebesi olduğu şeklinde de bir izah yorum yapılmıştır. Bu da nedir? Nefsin ölümünden sonra kalbin dirilmesidir. Fenadan sonra beka, efendim ruhun ve ruha ait kuvvetlerin efendim bunu kabul ederlerken nefis ve sıfatlarının bunu inkar etmesidir. Nasıl ki zahiri manada kıyameti, ahireti müminler kabul ediyorlar, iman ediyorlar. Gerçek hayatın ölümle başlayacağını söylüyorlar. Ama münkirler bunu reddediyorlar veya işte kimi kabul ediyor ki kimi türlü az önce de arz ettiğimiz gibi. Aynı şekilde demek ki ruh ve ruhani kuvvetler bunu kabul ederken nefis ve nefsani sıfatlar ise bunu inkar ederler. Efendim, çünkü nefis bundan bir haberdir. Bu alemden haberi yoktur. Çünkü tatmayan bilmez ama bir insan iman ederse, ikrar ederse adeta ahireti görürmüş gibi, kıyameti, dehşeti gözle görüyor gibi iman eder, kabul eder ve ona göre hayatını tanzim eder.
Peki hocam, dördüncü ayet-i kerimeye geçecek olursak, Estaizu billah, bismillah, kella seya'lemun. Beşinci ayet-i kerimede sümme kella seya'lemun. Hayır, anlaşmazlığa ne hacet, yakında onun ne olduğunu bilecekler. Evet, evet, yakında gerçeği öğrenecekler. Hocam, ilk üç ayet-i kerimenin ardından burada da yine aynı şekilde bu sefer kesin bir ifadeyle aslında sonun ne olacağı ifade ediliyor, değil mi?
Evet, yani burada tabii kella, hayır manasına gelen kella edatından anlaşılacağı üzere burada bir reddetme söz konusu. Yani boşuna ihtilaf edip durmasınlar, efendim aralarında çekişip durmasınlar. Seyalemun, bilecekler ifadesinde aynı zamanda bir tehdit var. Yani bu ayette özellikle dördüncü ayeti dikkate alacak olursak hem onları bir reddetme söz konusu hem de aynı zamanda seyalemun, bilecekler ifadesinde de bir tehdit var. Onlara yöneltilmiş bir tehdit var. Dolayısıyla ayet-i kerime öldükten sonra diriltilme, kıyamet, ahiret gibi konularda inkara veya işte birbiriyle tartışmaya, soruşturmaya tabi tutulacak şekilde şüphe duyulacak bir şey yoktur. Burada şüpheye, şekke mahal yoktur. Onlar bu konuştukları, tartıştıkları, birbirlerine soruştukları bu şeyin hak olduğunu, hakikat olduğunu, gerçek olduğunu mutlaka bilecekler. Bir gün bu mutlaka yakında meydana gelecek. Çünkü S harfinde de yine bir yakın gelecek manası var. Bunda hiç şüphe olmadığını, kesin olarak gerçekleşeceğini, bu konuda asla şek, şüphe olmadığını anlayacaklar. Bunu görecekler. Tabii insana göre, insanın ömrüne göre kıyamet uzak gibi gözükebilir ama dünyanın ömrüne baktığımız zaman bu yakındır, uzak değildir. Çünkü biz ahir zaman ümmetiyiz. Bizden sonra artık ümmet yok. Bizim peygamberimizden sonra peygamber yok. Peygamberimiz bazı rivayetlerde de hadislerinde parmaklarıyla işaret ederek iki parmağını ben ve kıyamet biz böyleyiz. Yani bitişiyiz, aramızda başka bir şey yok manasına. Dolayısıyla bu gelip çattığı zaman bunu görecekler, anlayacaklar. Bu ayet-i kerimeden belki şunu da çıkarmak mümkün, 4-5. ayet-i kerimeden. Bazı insanlar var ki ne söylerseniz söyleyin, ne anlatırsanız anlatın, bir türlü ikna edemezsiniz. Onları ancak ikna edecek olan şey nedir? Hakikati görmek. İşte kıyamete inanmayan bir insan bunu da ayak diriyorsa, kıyameti görmedikçe ancak onu gördükleri zaman iman ederler. Başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Estaizu Billah. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ O elim azabı görene kadar iman etmez. Ya böyle bir insan tipi de var. Böyle bir insan şekli de var, karakteri de var. Bir bakıma onlara, yani gördükleri zaman anlayacaklar. Beşinci ayette de aslında bir pekiştirme var. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Sonra yine hayır onlar bilecekler, anlayacaklar buyuruluyor. Dolayısıyla peş peşe sümme kelimesi ifadesiyle aynı lafızların 5. ayette de tekrar edilmesi hem onları reddetme, bu kıyamet, yeniden diriltilme konusunda şek şüphe içerisinde olanları reddetme hem de onlara tehdit konusunda bir mübalağa, bu tekrar ile bu 2. ayetle aynı hususun söylenmesi bir mübalağa ile tekrar aynı zamanda vurgulamada ve efendim muhatapları tehdit konusunda bir pekiştirme söz konusu. Tabii özellikle thümme kelimesi, thümme edatı 2. tehdidin daha ağır ve şiddetli olduğunu göstermek için gelmektedir. Thümme ifadesi aslında genel olarak zaman bakımından sonralık ifade etmek için kullanılır. Yani bir şeyin bir şeyden ardından, peşinden, sonrasından meydana geldiğini ifade etmek için kullanılır. Ama bazen de mecazen rütbe açısından, derece açısından sonralık da ifade eder. Onun için buradaki thümme yani sonra kelimesi, thümme kelle se'alemun kelimesi birbirine atfedilen iki hakikatin, iki gerçeğin şiddet ve fecaat bakımından birbirinden çok farklı olduklarını vurgulamak için getirilmiş demektir. Tabii bu vurgu rütbe açısından uzaklığın zaman açısından sonra olmaya benzetilmesiyledir. Bazı alimler buradaki thümme kelimesinin yani sonra kelimesinin gerçek anlamda, hakiki anlamda olduğunu, mecazi anlamda değil de yani rütbe bakımından değil, zaman bakımından sonra olduğu şeklinde de tefsir etmişler. Ve demişler ki onlar verilen haberin gerçek olduğunu can verirken anlayacaklar. Yani ruhları bedenlerinden çıkarılırken anlayacaklar. Bir de daha sonra kıyamet günü anlayacaklar. Yani 4. ayette anlatılanın canları alınırken anlamaları, 5. ayette anlatılanın da kıyamet, büyük kıyamet koptuğu zaman, nitekim ölüm insanın kendisinin küçük kıyametidir. Men mâte fakat kâmet kıyametuhu şeklinde de bir hadis-i şerif var Efendimizin. Ölen kimsenin kıyameti kopmuştur. Dolayısıyla birinci bileceklerdir dediği ölüm sırasında bilecekler. Sonra yine mutlaka bileceklerdir. O da gerçek kıyametin koptuğu zaman bu işin aslını, hakikatini bilecekler, anlayacaklar, öğreneceklerdir manasına. Dolayısıyla thümme zaman açısından bir öncelik ve sonralık ifade etmiş, gerçek anlamında olmuş olur bu tefsire, bu yoruma göre. Yine onlar öldükten sonra dirilmenin, diriltilmenin gerçek olduğunu, kabirlerinden kalkıp diriltildikleri zaman anlayacaklar. Bir tefsire göre sonra da ikinci olarak 5. sonra olan ise amellerine uygun olarak karşılık alacaklarının gerçek olduğunu bilecekler ve anlayacaklar şeklinde de ifade edilmiş. Tabii hum fihi muhtelifun ayrılığa düştükleri, ihtilaf ettikleri ifadesini açıklarken müfessirler kafirlerin bazılarının öldükten sonra diriltilmenin imkansız olduğuna yani tamamen yeniden diriltilmeyi ahireti inkar ediyorlar. Bazıları bunu kabul edip ilahlarının şefaatçi olacaklarını, bazıları da bu konuda tamamen şüphe içerisinde. Yani tamamen şek şüphe bataklığına düşmüşler. Dolayısıyla ihtilafın bu manaya geldiği söylenmiş. Bazı alimler ise ayrılığa düşmeyi bu kafirlerin, müşriklerin hep birden topyekün Peygamber Efendimiz'e karşı durmaları şeklinde anlamışlar. Onlara göre ayrılığa düşmek, ihtilafa düşmek, iki grubun birbirinin görüşünü kabul etmemesi değil, birçok kişiden aynı hareket ve fiilin zuhur etmesi. Yani onların ihtilafı nedir? Hepsi birden ihtilaf etmiş. Kime ihtilaf etmişler? Peygamberimize karşı çıkmışlar. Ona karşı muhalefet etmişler manasınadır. Çünkü her ne kadar mesela topluca tehdit ve redde bu insanlar tehdit edilmeye, reddedilmeye müstahak olsalar da her birinin ayrı ayrı bu tehdit ve reddedilmeye müstahak oldukları malum. Dolayısıyla bir grubun diğer grup gibi düşünmemesi gibi o kadar basit bir şey değil. Çünkü ayrılığa düşen bu iki grubun hiçbiri de diğer karşıdaki iman etmeyenlerin hiçbiri de hak üzere değildir. Yani ihtilaf birbiri arasındaki bunlardan birisine karşı gelen onun gibi düşünmeyen grup, o da yanlış. Yani hepsi ihtilaf edenlerin hepsi batıl üzere. Dolayısıyla burada bahsedilen kimselerin tehdit edilmesi, onların reddedilmesi özellikle peygamberimize muhalefet. Yani onların ortak noktası bu ihtilaf, aralarındaki ihtilaf var gibi ama aslında ihtilaf tek bir konuda, peygamberimize muhalefet konusunda birleşiyorlar. Kella diye yine bu ayette de tekrar tekrar söylenen bu lafız, onların hem kendi aralarında bu konuyu soruşturmalarını hem de ayrılığa düşmelerini ret anlamı ifade ediyor. Kella, ya bu konu üzerinde böyle konuşmaları, tartışmalarını da reddediyor. Aynı zamanda ihtilaflarını da reddetmiş oluyor. İşte sealemon ifadesinde dediğimiz gibi tehdit anlamı var. Aynı zamanda sin harfi olduğu için bunun yakın zamanda olacağı şeklinde de anlaşılıyor. Tabi anlayacaklar neyi anlayacaklar? Yani bunun mef'ulü nedir? Sealemon, bilecekler, anlayacaklar. Neyi anlayacaklar? Ayet-i kerimenin siyakından, sibakından, akışından anlaşılan onların soruşturdukları, tartıştıkları hadisenin meydana geleceği ve hakkında görüş ayrılığına düştükleri konunun mutlaka olacağı şeklindeki bir anlama gelmeyebilir. Bilakis bunun bilecekleri şey nedir? Karşılaşacak oldukları çeşitli belalar ve cezalardır. Bilecekler neyi bilecekler? İşte o başlarına gelecek cezalar, azap, musibetleri bilecekler şeklinde de yorumlanmıştır. Tabii soruşturma ve ayrılığa düşme fiillerinin arkasından geldiği için seyalemun anlama bilme fiiliyle ifade edilmiştir. Ya dolayısıyla ayetin manasını şöyle toparlamak mümkün. Onlar içinde bulundukları bu durumdan vazgeçsinler. Yani bu kıyamet hakkında böyle şek, şüphe, ihtilaf, bunların bir faydası yok. Çünkü onlar çok yakında başlarına azap ve ceza geldiği zaman, o dehşetli, o büyük haberin sonucu ortaya çıktığı zaman işin iç yüzünü bilecekler. O başlarına gelen musibetleri görecekler, bilecekler şeklinde anlaşılabilir bu tefsire göre.
Bilecekler, görecekler, anlayacaklar tabiri caizse. Bunu aslında sizin de bahsettiğiniz o seyalemundaki sin ile de yakın gelecekte, nasıl olsa onlar böyle yapa dursun, madem öyle onlar nasıl olsa görecekler, bunu yaşayacaklar ve buna maruz kalacaklar, belki duçar olacaklar, o zaman anlayacaklar diye ifade etmiş olalım. Ve hocam, burada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da tabii bu sure-i şerifte, buraya kadarki ayet-i kerimelerde belli bir dikkat çekme ve aslında bunun gereksiz olduğu ve bunda kesin bir imanın gerektiği noktada kendi aralarında ihtilafa düştükleri bir mesele ve yine bir üslup açısından da farklı meselelerin olduğu bu ilk 5 ayet-i kerimeyi inşallah okuyup anlamaya gayret ettik. 6. ayet-i kerimeden itibaren de yine tabiri caizse tefekkürlerimizi celbedecek, bize farklı pencereler belki sunabilecek ayet-i kerimeler ve hakikaten bu inkar edenlerin kendi aralarında sorup durdukları, ihtilafa düştükleri bu meselelerle alakalı aslında Allah'ın nelere güç yetirdiğinin belki çok kısa da olsa, özet de olsa bazı delilleri, tabiri caizse bunlar o kıyamet sahnesiyle alakalı, kıyametin öncesiyle alakalı, dünyadaki nimetleriyle alakalı kısımlar gelecek ve biz de inşallah bir sonraki programımızda da oradan devam etmiş olalım diyelim.
İnşallah.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, bu haftaki programımızda Nebe suresi hakkında kısa bir malumat edindik. Faziletiyle alakalı olsun, muhteviyatıyla ilgili olsun ve ilk 5 ayeti kerimeyi de hep birlikte okuyup anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden 6. ayet-i kerimeden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.